Ayrım 22, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 267. 9. Gün, 1. Bölüm. Sabah olduğunda adam zihni hoş bir uyuşukluk içinde ve gözleri biraz uykulu odasına döndü. Aslında ılık Meltem'de tembellik etmek, hatta biraz kestirmek isterdi. Ama zorunluluktan çok ritüel gereği ekranın karşısına oturdu ve bir tuşa basıp bilgisayarı uyku halinden çıkardı. Elektronik postaları içinde sabırsızlıkla beklediği bir mesajın yanı sıra bir de beklemediği ama hemen açtığı bir mesaj gördü. Dolores imzalı bu mesaj saat sabahın 3'ünü biraz geçe gönderilmişti. Aşkım, bu gece pek uyku tutmuyor ve üstüme yalnızlık çöküyor. Sen gideri daha bir hafta bile olmadı. Ama boş dairemizin yarattığı bunaltı içinde sanki aylardır yokmuşsun ve bir daha dönmeyecekmişsin gibi bir izlenime kapıldın. Birimizin diğeri olmadan çıktığı ilk yolculuk değil bu. Ama bu ayrılık bana farklı geliyor. Uzakta olduğunu hissediyorum. Sadece Paris'ten, evimizden veya odamızdan uzakta değil, seni ortak dünyamızın tamamından uzakta hissediyorum. Benim tanımadığım ve içinde yerim olmayan daha önceki bir aleme döndüğünü hissediyorum. Yatağımızın çarşafları birdenbire buz gibi geliyor ve örtü de artık beni ısıtmıyor. Başımı omzuna koymak istiyorum ama omzun yerinde değil. Bu yolculuktan ürktüğün belliydi. İnsan doğduğu memlekete çeyrek yüzyıl boyunca vakti olmadığı için gitmemezlik etmez. Önceki yaşamına ait yerler ve kişilerle yeniden temas kurmanın içinde harekete geçireceği şeylerden çekiniyordun. Geçen cuma sabahı arkadaşlarından gelen telefonun ardından sıkıntını hissettim ama yine de seni oraya gitmen için teşvik ettim. İki nedenden ötürü. Birincisi, sana o anda söylediğim gibi bir arkadaş, hatta geçmiş bir arkadaş seni ölüm döşeğinin başucuna çağırıyorsa tereddüt etmeye hakkın yoktur. İkinci nedeni sana söylemedim ama uzun süredir seninle 8 yıl önce Pancho'nun doğum gününde ilk kez tanıştığımızdan ve o uzun konuşmayı yaptığımızdan beri aklımdan çıkmıyor. Doğduğun ülkeye bir daha hiç ayak basmadığını söylediğinde bunun anormal ve sağlıksız bir şey olduğunu düşünmüştüm. Hele ki sen orada hiçbir tehdit altında olmadığını, öldürülme, tutuklanma tehlikesinin bulunmadığını belirttikten ve bunun seni hayal kırıklığına uğratan ülkene karşı bir duruş olduğunu söyledikten sonra. Benim açımdan bu tavrın sağlıksız, hatta biraz da hastalıklıydı ve kendi kendime seni tedavi etmeye söz vermiştim. Birkaç kez yaşadığın yerleri bana gösterebilesin diye tatilimizi orada geçirmek istediğimi söyledim. Ama her seferinde kaytardın, başka yere gitmeyi tercih ettin, ben de ısrar etmek istemedim. Bunda bir anormallik olduğuna her zamankinden daha emin olmama rağmen. Sonra şafak vakti o telefon geldi. Birdenbire bu yolculuğa çıkman için geçerli bir nedenin oldu. Hatta o koşullarda manevi bir yükümlülüktü bu. Üstelik üniversiteden izinliydin ve Attila çalışman da bir türlü ilerlemiyordu. Adımı atmanın tam zamanıydı. Ben de seni biraz itmemin iyi olacağını düşündüm. Ama şimdi buna pişmanım. Seni kaybettiğimi hissediyorum. Cin olmadan şeytan çarpmaya kalktığımı düşünüyorum ve kendime çok kızıyorum. Senin bir fobinden kurtulup hem memleketine hem de kendi geçmişine karşı sağlıklı bir tavra kavuşmanı istemiştim. Ama bana öyle geliyor ki şimdi başka bir dünyaya doğru uzaklaşıyorsun ve yakında ben senin için uzaktan gelen bir ses, giderek silinen bir yüz olarak kalacağım. Hatta geçmişe, önceki yaşamlarına ait çehrelerden biri olacağım. Üstelik Semi ile yaşanan şu olay da var. Bu yüzden seni asla suçlamayacağıma ona söz verdim ve sözümü de tutacağım. Çünkü olup bitenden siz ikiniz kadar ben de sorumluyum. Ondan o tuhaf telefon, o acayip istek geldiğinde hayır diyebilirdim. Benden eşimi bir geceliğine ödünç isteyen bir kadın. Bir gün başıma böyle bir şey geleceğini söyleseler inanmazdım. Bu uç ve tabiata aykırı bir durumdu. Her halükarda o ana dek bana sağduyu gibi görünen her şeye aykırıydı. Ama ben evet demeyi seçtim. Bunu kendi özgür irademle seçtim ve bu nedenle bir daha söylüyorum. Seni bu yoldan çıkmadan ötürü ne doğrudan ne de kurnazca imalarla suçlayacağım. Niye evet dedim? Birinci neden, Semi bana hiçbir şey sormayabilirdi. Haberim bile olmadan seni baştan çıkartabilirdi. Ve beni kararına ortak etmesi tamamen bir kenara itilmediğim duygusunu uyandırıyordu. Siz aynı çatının altındayken ben binlerce kilometre uzakta olduğum için oyuna dahil olmak, yani sınır ihlalinin bana karşı değil de benim denetimimin altında olması kötünün iyisi gibi göründü. İkinci neden, senin gençliğinin geçtiği ve çok bağlı kaldığın o çağa layık davranmak istiyordum. Ben 60'lı ve 70'li yıllara cinsellik konusunda çok sayıda tabunun yıkıldığı o devri tanımadım. O çağı idealize etmiyorum ama senin için bir anlamı olduğunu biliyorum. Ve hayatına onca geç girmeme rağmen benim de bu maceralı oyuna dahil olabileceğimi ispatlamak istedim. Namuslu kadın gibi görüneceğime, senin müttefikin suç ortağın olmak istedim. Üçüncü neden, ilk başta söylediğimle ilişkili. Bir anlamda ana vatanınla olan ilişkinin ruhunda yarattığı iblisleri kovmaya, hem aşırı fobilerle hem de aşırı nostaljilerle hesaplaşmaya ihtiyacım var gibi gelmişti. Ve Semih ile çeyrek yüzyıl gecikmeyle yaşanan bu olay bana bir terapi gibi göründü. Sana saydığım tüm bu nedenler şu anda bana gülünç ve hastalıklı geliyor. Bu gece biraz utanıyorum, biraz üşüyorum ve korkuyorum. Seninle hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Mesleğime şu son aylarda biraz fazla olduğunu itiraf ediyorum. Zaman ayırıyorsam gereken enerjiyi ilişkimizden, aşkımızdan alıyorum. Sen beni sevmekten vazgeçersen her sabah yataktan çıkacak gücü bulamam. Bana hayranlık duyan, beni okşayan bakışlarına ihtiyacım var. Beni destekleyen ve içimi rahatlatan öğütlerine ihtiyacım var. Ve gece başımı yaslamak için omzuna ihtiyacım var. Bu mektubu yolculuğunun geri kalanını berbat etmek için yazmıyorum. Acilen dönmeni istemiyorum. Uçurumun kenarında değilim. Sadece koca bir üzüntüm ve küçük bir gece sıkıntım var. Rahat ol. Gittiğinden beri olup biten hiçbir şeyin bana olan aşkını, Paris'teki küçük yuvamıza dönme isteğini zayıflatmadığını söyle yeter. İstersen biraz yalan da söyleyebilirsin. Benden sana izin. Adam onu hemen arayıp içini rahatlatmak istedi ama Paris'te daha saat sabahın 7'si bile değildi. Yazmayı tercih etti. Dolores aşkım, içini rahatlatacak sözleri bulmam için yalan söylememe gerek yok. Sen insanı yalana sevk eden birisi değilsin ve seni bu nedenle ilk tanıştığımız günden beri sevdim. Seni sevdim, seviyorum ve seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sen benim hayatımdaki son kadın değilsin. Sürekli aradığım, umutsuzca aradığım ve bir gün tanışma şansını ve ayrıcalığını bulduğum kadınsın. Bir insanda hiç namusluluk taslamadan bu kadar dürüstlük ender rastlanan bir olaydır. Semih ile yaptığın o tuhaf anlaşmada bu söylediğimin güçlü bir yansıması. Böyle bir kararı almak için gözü peklik gerekir. Sen günümüzde geçer akçe olan yaya bilgeliğin aksine kürek çektin ve bu gözü pekliğinden ötürü pişmanlık duymana asla izin vermeyeceğimi bilmeni isterim. İçindeki dürtülerle ilgili yaptığın açıklamalar benim hissettiklerime de uyuyor. Ama benim davranışımda çocukça bir şeyler varken seninki soylu ve cömertti, yüzünü kızartacak bir şey yapmadın. Çocukça diyorum çünkü 70'li yıllarda çiftler hakkında ortaya atılan her türlü tecrübeye açık olmak gerektiğini öne süren ve bize cazip gelen kuramlar felaket reçeteleriydi. Ben Fransa'dan veya Kuzey Amerika üniversitelerinden ithal edilmiş geçici tutkuları, özellikle de ergen fantezilerimi gıdıklayanları sünger gibi emen bir çocuktum sadece. Sonra daha onca kişi gibi ben de bu fikirlerden vazgeçtim. Ama yine de içimde bir şeyler kalmış, inkar etmiyorum. Her türlü hava akımına açık bir çift fikrini çocukça bulmakla birlikte küf kokan çiftleri de çok takdir etmiyorum. Kadının erkeğe itaatine veya erkeğin kadın tarafından iyiliş edilmesine ya da her ikisine birden dayalı eski usul çift ise içimde sadece aşağılama duygusu uyandırıyor. Bu konudaki inançlarımı sıralamam gerekseydi, suç ortaklığı, sevgi ve hata yapma hakkı derdim. Bu üç ölçütün her biri açısından örnek bir çift olduğumuzu düşünüyorum. Ve yaşananlar da bu çiftin değerine, güzelliğine, kalıcılığına duyduğum inancı pekiştiriyor. Seni seviyorum ve güzel Arjantinlim ve kalbini yatıştırmak için seni şefkatle kollarıma alıyorum. İmza yerine Dolores'in ona taktığı sevgi ismini yazdı. Mito. Adamcık manasına gelen Adamito'nun kısaltılmış haliydi bu. İkinci bölüm. Ancak kaygılı eşinin içini rahatlıktan sonra gece gelen ve altında Albert yazan diğer mesajı açtı. Mesaj daha öncekilerin aksine İngilizce yazılmıştı. Bu durum adamın aklına takıldı. Arkadaşının ABD'de 20 yıl kaldıktan sonra kendisini oranın dilinde daha rahat ifade etmesi normaldi tabii. Yine de bunda alışılmadık, hatta şaşırtıcı bir yan vardı. Sevgili adam, sana bir iyi bir de kötü haber vermek için yazıyorum. Kötü haber, analığım çok hasta, fazla zamanı kalmadı anlaşılıyor ve tasavvur edebileceğin üzere buna çok üzülüyorum. Onu son bir kez kucaklayabilmek için yanına, ülkeye gitmem gerekecek. İyi haber, bu vesileyle seni ve diğer çocukluk arkadaşlarımı da görebileceğim. Çalıştığım enstitüyü zor durumda bırakmamak için işi kuralına göre yapmaya karar verdim ve bu ailevi yükümlülüğün gerek araştırmacı gerekse yurttaş olarak uymam gereken talimatlara bir karşı çıkış anlamına gelmemesi için olağanüstü izin talebinde bulundum. Ziyaretimin kesin tarihini öğrenir öğrenmez seni tasarılarından haberdar edeceğim. Samimi dostun Albert N. Kitar. Neden her zamanki gibi sadece adını veya adının baş harfini değil soyadını da yazma gereğini duymuştu? Albert'i çocukluğundan beri tanımasına rağmen adamın hiç haberinin olmadığı bu analık da nereden çıkmıştı? Gerçi Albert hiçbir zaman bu konularda fazla konuşan biri olmamıştı. Ama bu kadar da değil. Metni ikinci sonra üçüncü kez okudu ve sonunda anladı. Amerika'daki arkadaşının bu dili ve üslubu kullanmasının nedeni yazdıklarının üçüncü bir kişi tarafından daha okunacağını bilmesiydi. Bir anlamda çift yönlü bir mesaj söz konusuydu. Bir resmi versiyon, bir de şifreli metin. Albert ona gelmeye karar verdiğini ve hükümetin koyduğu yasağı delmesini sağlayacak güzel bir bahane bulduğunu anlatmaya çalışıyordu. ABD gibi bir özgürlük ülkesinde böyle bir kurnazlığa neden gerek duymuştu? Adamın bu konuda hiçbir fikri yoktu. Ama arkadaşı gelmeye karar verdiğine göre bunu doğrudan ona sorabilirdi. Nereden çıktığı belli olmayan analık uzun süre bekleyecek halde olmadığına göre çok yakın bir tarihte geleceği de ortadaydı. Mesajdaki sevindirici haber de buydu. Geri kalan makyajdan ibaretti. Ama adamın da aynı dilde ve aynı çift anlamlı ifadelerle cevap vermesi gerekiyordu. Sevgili Albert, analığın hakkında verdiğin habere üzüldüm. Umarım iyileşir. Ona yapacağın ziyaret sayesinde ben de seni görebilirim umarım. Birlikte konuşacak o kadar çok gençlik anımız var ki. Burada kalış tarihlerin belli olur olmaz bana bildirmeni sabırsızlıkla bekliyorum. En iyi dileklerimle, adam. Hoşnutlukla gülümseyerek gönder tuşuna bastı. Albertsiz bir arkadaş grubu toplantısı düşünemiyordu. İçlerinde en zeki, en alaycı, en parlak kişilik oydu. En kederli de oydu aslında. Ama ABD'ye yerleştikten sonra gönderdiği mektuplarda bu yanı kendini pek göstermemişti. Artık unutulmaz bir buluşma düzenlemek için gerekli tüm koşullar bir araya gelmişti. Adam karnı tok bir kedi gibi gerindi, sonra uykuya dalmaya hazır bir halde yatağına uzandı. Semiramis'le üçüncü gecesi de ilk ikisi kadar nefis geçmiş ama çok az uyumuştu. İki çift laf arasında bir kucaklaşma, iki kucaklaşma arasında bir çift laf, şafak sökünceye kadar. Yine de bir gayret doğruldu ve elini uzatıp komodinin üzerinden not defterini aldı. Kafasındaki soru işaretlerini kaydetmeliydi. 28 Nisan Cumartesi. Semi ve ben dördüncü bir aşk gecesi yaşayacak mıyız? Muhtemelen hayır. Dolores tarafından verilen izin şu ana kadar suçluluk duygusunun rahatsız edici varlığından uzak bir lütuf yaşamamızı sağladı. Ama artık aldığım mesajdan sonra işler böyle devam edemez. Gerçi eşim benden bu ilişkiye son vermemi açıkça istemiyor. Ama örtülü bir biçimde bu dilek var ve ben de ihanet etme duygusuna kapılmadan bunu yok sayamam. Dolores öyle büyük bir ruh yüceliği gösterdi ki, ben de onun kadar soylu davranmazsam aşkına layık olamam. Peki son çan çaldı mı yani? Artık sert bir hareketle parantezi kapatmalı ve Semih'i aşk çemberinin dışına mı sürmeliyim? Şimdi birden oda kapımı açsa ve gelip yanıma uzansa, onu şefkatle kollarıma alacağıma itecek miyim? İkilemlerini nasıl çözümleyeceğini tam bilemeden kayda geçiren adam defterini kapattı, kalemini bıraktı ve uykuya daldı. Uyandığında onu bilgisayarda bekleyen yeni bir mesaj vardı. Bu defaki Brezilya'dan geliyordu. Sevgili adam, hepimizin darbelerine maruz kaldığımız ve şimdilik pek sona erecek gibi de gözükmeyen bu Doğu Akdeniz çatışması hakkında sana söyleyecek çok şeyim var. Analizlerimiz özde buluşsa da bazı noktalarda ayrılıyoruz. Ama ne tuhaftır ki bu ayrılıklar bizi birbirimize yaklaştırıyor. Sen seninkilerin dünya veya en azından batı vicdanıyla olan bağlantılarının kopmasına üzülüyorsun. Ben ise benimkilerin yüzyıllar boyunca en anlamlı, en simgesel, en yeri doldurulmaz tarihsel rollerinden kopmuş olmalarına üzülüyorum. Bu küresel hümanist Maya rolüdür. Bizim evrensel misyonumuz budur ve bu misyon yüzünden bağnazlar, şovenler, tüm dar kafalılar bizden nefret etmişlerdir. Kendi milliyetçi mantığını da beraberinde getiren diğerleri gibi bir ulus olmak isteğini anlıyorum. Ama bu değişimin içinde çok önemli bir şey yok olmakta. Aynı anda hem şiddetle milliyetçi hem de kararlı bir şekilde evrenselci olunamaz. Bütün bunları daha uzun uzun ve daha derinlemesine konuşma fırsatı buluruz sanıyorum. Ama bu saatte burada 5'i tam olarak 20 geçiyor ve ben daha günün ilk kahvesini içmedim. Görüşlerimi tutarlı bir şekilde sıralayabilecek halde değilim. Sana şafak sökerken yazmamın nedeni, tasarladığımız buluşmanın tarihine ilişkin önerine cevap vermek istemem. Bu konuda bir sorunum var ama bu belki de bir çözüm. 8 Mayıs'ta bir haftalığına Milano'ya gitmem gerekiyor ve ideali hemen bunun peşinden ayın ortasına doğru hac ziyaretini gerçekleştirmem olurdu. Bu da senin önerdiğin döneme denk düşerdi. Ne yazık ki bu imkansız. Çünkü Milano'dan hemen sonra önemli bir konferans için Meksiko'ya uçmalıyım. Aklıma gelen tek çözüm önce kadim ülkemize uğrayıp oradan İtalya'ya geçmek. Bu da aslında önümüzdeki günler demek. Sen hala orada olacak mısın? Diğer arkadaşlar da küçük bir buluşma yapabilmemiz için gelebilecekler mi? Bunun fazla aceleye geldiğinin farkındayım ve senin ya da diğerlerinin şu önümüzdeki günlerde yapacak başka işleri varsa bunu anlarım. Ama ben de hemen gelmeseydim ziyaretimi aylarca ertelemek zorunda kalacaktım. Hatta sanki bu fırsatı kaçırırsam uzun süre önüme başka fırsat çıkmaz gibi geliyor. Bu nedenle sabahın köründe yazıyorum. Düşün, arkadaşlara da sor ve bana en kısa zamanda cevap ver. Öpüyorum, Naim. Adam fazla düşünmeden ve kimseye de danışmadan hemen cevap vermeye girişti. Sana söyleyecek bir tek sözüm var Naim, gel, hiç tereddüt etme. Madem ki bir fırsat çıktı kaçırma, gel. Bir daha ne zaman bir araya gelebiliriz, Tanrı bilir. Ben kendi payıma Paris'e hemen dönmeyi düşünmüyorum. Bu nedenle herhalde Semih ile birlikte gelip seni havaalanından alacağım. Semih de kendi adını taşıyan bu dünyanın dışındaki otelinde kalmanı teklif edecektir mutlaka. Kabul etmeni öğütlerim. Bitişik odalarda kalır ve sabaha kadar gevezelik ederiz. Sabırsızlıkla haber bekliyorum. Hayır, düzeltiyorum. Sadece uçuş numarasını ve iniş saatini bekliyorum. Adam içi rahat etsin diye hemen cep telefonundan Semiramis aradı. Naim çok yakında önümüzdeki hafta geleceğini bildirdi. Ben de burada bir oda ayırmasını önerdim. İyi yapmışsın, burası mükemmel bir adrestir. Hatta odasının benimkine bitişik olacağına bile söz verdim. Sorun yok, hala düşük sezondayız. Otelin müdavimleri Haziran'da gelir. O zamana dek gördüğün gibi neredeyse boş. Bunun çok hoşuna gittiğini sakın söyleme. Hayır, dersimi aldım. Muhasebecin saçlarını yoluyor vesaire. Ve yakında iflas bayrağını çekeceğimi söylüyor. Ama bu yıl değil, daha değil. Ayrıca Albert de üstü örtülü bir biçimde hükümetin talimatlarını delmenin bir yolunu bulduğunu bildirmiş. Ama şşt, aramıza katılmadan bu konudaki tek kelime etmemek daha iyi. Sadece iyi haberler var desene. Sonra sesini alçaltarak ekledi. Anlaşılan geçen gece bize şans getirmiş. Talih yüzümüze gülsün diye elimizden geleni yaptık. Adam bir süre sonra bu konuşmayı not defterine kaydederken şu yorumu yapacaktı. Bu cümleyi neşeli bir sesle söyledim ve hemen arkasından utandım. Çünkü o sabah bana bambaşka bir haber daha gelmişti ve geceyi paylaştığım kadına bunu duyurmaktan kaçınmıştım. Tabii ki ona fazla vakit geçirmeden mahrem parantezimizi artık kapatmak zorunda olduğumuzu söylemem gerekecek. Ama o kadar acelem yok. Tatsız işlerle karşılaşınca tabii ki onların da üstesinden gelinmeli. Ama bu işlere bir an önce kavuşayım diye koşturmaya da gerek yok. O halde ben de bir zamanlar en bilge Romalıların yaptıklarını yapacağım. İşi zamana bırakacağım. 22. ayrımın sonu. Sayfa 281.